Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَمَّا بَعْدُ بِزَرِي يَرْيُزُنْدَ İman nimetiyle şereflendiren, kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi, mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, fitne fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında İzzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin. Evet sevgili dinleyenler, yepyeni bir gündem maddesi, yepyeni bir konu başlığıyla yine Nübüvvet Pınarı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konu başlığımız Babul Mubadere ilal hayrati ve hassu men tevecceha li hayrin alal ikbali aleyhi bil ciddi min gayri teraddudin. Hayırlı işlere koşmak, herhangi bir hayırlı işe yönelen bir kimseyi hiç tereddüt etmeden ciddi bir şekilde o hayrı elde etmeye teşvik etmek ile ilgili hadislerin toplandığı bab. Sevgili dinleyenler, her insanın şu hayat içinde yaptığı bir takım ameller, bir takım işler ve durumlar vardır. Her an, her saniye, her yerde insan bir takım işler yapıyor. İşte bu işler içinden bazıları o insan için faydalı, yani hayırlı işlerdir. Bazıları da zararlı, yani şerli işlerdir. Veya bazıları hem faydalı hem zararlı ama zararı faydasından daha çok. Veya faydası zararından daha çoktur. Veyahut da başlangıçta zararlı gibi görünüp neticede faydalı olan veya tam tersi olan işler vardır. İşte çeşit çeşit kademelerdeki bu işlerden hayırlı olanlarına koşmak, insanın hem dünyada hem de ahirette onun faydasına, lehine ve yararına olan işleri yapmak, hem de bu yararlı işlere gevşek bir şekilde değil, ciddi bir şekilde adeta yarışıyormuşçasına koşmak son derece önemli bir gündem maddesidir. Zira insanları dünyada ve ahirette kurtaracak olan bu salih amellerdir. Hayırlı işler ve güzel davranışlardır. İnsanın salih amelleri, güzel davranışları ve hayırlı işleri ne kadar çok olursa o kadar cehennemden uzak olup cennete yakın olacaktır. Eğer hayırlı işlerinden kazandığı sevaplar, kötü işlerinden aldığı günahlardan daha fazla olursa, mutlak güzelliğin kaynağı olan cennete girecek, muhteşem ödüllerle mutluluğun doruğuna ulaşacaktır. O halde bir insanın şu hayattaki en önemli hedefi, salih amellerini, güzel davranışlarını ve hayırlı işlerini arttırmak olmalıdır. İşte bu haftaki ayetler ve hadislerimiz bizi hayırlı işlere koşmaya teşvik ediyor. Yüce Rabbimiz Bakara suresi 148. ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim Fastabiqul hayrat. Hayırlı, faydalı ve yararlı işlere koşun buyurarak adeta bizleri bitiş noktasına varmak için birbiriyle yarışan koşucular gibi hayırlı işlerde birbirimizle yarışmaya davet ediyor. Zaten Âl-i İmrân suresi 133. ayeti kerimede de bu yarışın bitiş noktasını açıkça şöyle beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْكَرِيمُ. Rabbinizin mağfiretine ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun ki o cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Sevgili dinleyenler, dünyada düzenlenen koşu yarışmalarında bitiş noktasına varmak için koşucuların nasıl kıyasıya yarıştığını ve adeta kendisini yırtarcasına hedefe ulaşmaya çalıştığını hep görürüz. Halbuki bu yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere verilen ödül ya altın, ya gümüş, ya da bronz madalyadır. Diğerlerine ödül bile verilmemektedir. Oysa ki Rabbimizin düzenlediği yarışmada bitiş noktasına varan herkese verilecek ödül, mutlak güzelliğin kaynağı, gökler ve yer kadar geniş, muhteşem nimetlerle dolu olan cennettir. Bu yarışmanın güzergahı da anlamsız bir koşu değil, hayırlı işlerdir. O halde mutluluğun kaynağı olan cennete ulaşmak için hayırlı işlerde bir insanın nasıl yarışması gerektiğini varın siz düşünün. Sevgili dinleyenler, insanın iç dünyasında melek ona bir takım hayırlı işler ilham eder. İşte meleğin verdiği o ilham hemen anında amele ve pratiğe dönüştürülmelidir. Zira bu ilham geciktirilirse İnsan başka uğraşlara dalarak o hayırlı işi yapmayı terk edebilmektedir. Endülüs'te yetişen Hicri 699 yılında vefat eden ve Sahih-i Bukhari'ye yapmış olduğu şerhle Behçetün Nüfus Bimarifeti Mâ Lehâ ve Mâ Aleyhâ adlı şerhi ile İslam dünyasında tanınan Abdullah bin Ebi Camra, bu şerhinde şöyle bir kıssa zikretmektedir. Tasavvuf ehli insanlardan alıntı yapılan bir menkıbe aktarmaktadır. Müritlerden bir tanesi Endülüs'te veya Kurtuba'da olabilir. Müritlerden bir tanesi tuvalete gitmek ister. Bakar ki tuvalette sıra bekleyen kardeşleri, mürit kardeşleri içerisinde üzerinde elbisesi olmayan bir kardeşini görür. Ve kendi elbisesi iki kat elbisedir. Tuvaletin içerisine girince aklına o kardeşinin hali gelir ve hemen üzerindeki birinci kat elbiseyi çıkarır ve yukarıdan kendisini bekleyen kardeşine atar ve bu elbiseyi tut diye ona seslenir. Tabii bu durum müritler arasında tartışmaya sebep olur. Şeyh efendi bu müridi yanına çağırır ve evladım, tuvalette konuşmanın caiz olmadığını bilmiyor musun diye kendisine sorduğunda, efendim, tuvaletteyken içime böyle bir kardeşime yardım etmek gibi bir havatır geldi. Eğer tuvaletten çıkmayı beklersem bu hayırdan vazgeçebilirim ve bu hayırı işlemekten mahrum olurum düşüncesiyle hemen üzerinden elbiseyi çıkardım ve onu tutması için kardeşime seslendim diye cevap vermiştir. Sevgili dinleyenler, bu konu bizim toplumumuzda hayırlı işlerde acele edin ibaresiyle deyimleşmiştir. Ancak günümüzde bu deyimin manası oldukça sınırlandırılarak çok dar bir anlamda kullanılmaktadır. Kız istemeye gidildiğinde erkek tarafı maruzatlarını dile getirince kız tarafı "Efendim biraz düşünelim" cevabını verir. Bunun üzerine erkek tarafı "Efendim hayırlı işlerde acele etmek lazım" diyerek kız tarafına hiç düşünme fırsatı vermeden kızları almayı beklemektedirler. Halbuki hayırlı işlerde acele etmek sadece evlilik meselesinde değil, hayatın bütün meselelerinde geçerli olan bir ilahi hükümdür. Onun içindir ki hayatın her alanındaki hayırlı işlerde acele etmek gerekir. Sevgili dinleyenler, işte bu konuyla ilgili ayetler ve biraz sonra okuyacağımız hadisler bizim ecdadımıza dünya tarihinde büyük bir sivil toplum medeniyeti kurdurtmuştur. Bu ayet ve hadislere gönül veren ecdadımız hakikaten çeşit çeşit hayırlı işlerde adeta birbirleriyle yarışmış ve günümüz sivil toplumlarının ulaşamayacağı derecede vakıflar medeniyetini kurmuştur. Kimsesiz çocukları yetiştirmekten tutun da çeşmeler ve kervansaraylar yapıncaya kadar, acizlere bakmaktan tutun da ilim adamı yetiştirmeye varıncaya kadar, hayatın çeşitli alanlarında insanlara hizmet eden vakıflar kurmuşlardır. Hatta sadece insanlara değil, hayvanlara bile hizmet eden vakıflar kurmuşlardır. İşte göçmen kuşların, sokak kedilerinin bakımı için kurulan vakıflar ve isimlerini sayamadığımız daha nice vakıflar, hep bu ayet ve hadislerin teşvikiyle kurulan, temelleri bu ayet ve hadislere dayanan birer medeniyet misalleridir. Hatta bu vakıflardan günümüze kadar devam eden, günümüz insanına bile fayda veren nice vakıflar vardır. Görüyor musunuz, din, İslam, vahiy, bu ayet ve hadisler insana ne büyük bir güç, ne büyük bir dinamik ve ne yüce bir hayat anlayışı vermektedir. Bu yüce hayat anlayışını vererek büyük medeniyetler kurdurtturmaktadır. Onun içindir ki bu dine, vahye, bu ayet ve hadislere karşı gelmek, insanlık için işlenen büyük bir zulümdür. Bu dinin anlaşılmasına ve yayılmasına engel olmak, insanlığa verilen en büyük zarardır. Bu din ne diyor? Hazreti Fahri Cihan Efendimiz ne buyuruyor? Hayrun nâsi men yenfe'un nâs. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır diyor. İnsanlara fayda verecek hiçbir malın yoksa, davranışlarınla fayda ver. Eğer onu da yapamıyorsan, sözlerinle, tatlı kelimelerinle fayda ver. Onu da yapamıyorsan, bari insanlara zarar verme. Bu bile senin için bir sadakadır ve sana sevap verir diyor. böyle bir dine, böyle bir peygambere karşı gelmek, insanlık için işlenen büyük bir suç değil midir? Biz, insanları devamlı hayra, devamlı güzele teşvik eden, hayırlarda, güzelliklerde yarışmaya davet eden bu dinin sahibini her türlü noksanlıklardan tenzih eder, bu dini bize getiren beşerin efendisine salatü selam ederiz. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerimize gelince, Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu, enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kal, badiru bil a'mali fitenen ke kıta'il leylil muzlim, yusbihu r-raculu mu'minen ve yumsi kafiran, ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran, yebi'u dinehu bi'aradim minet dünya. Sadaka Rasulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Chapter 10. Hastening to do good deeds. Allah the Exalted says, فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ. So hasten towards all that is good. وَقَالَ تَعَالَى, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. And march forth in the way which leads to forgiveness from your Rabb, and for Jannah, as wide as are the heavens and the earth, prepared for al-muttaqin, the pious. Ebu Hurayra radiyallahu anhu reported, Messenger of Allah said, be quick, be prompt in doing good deeds before you are overtaken by disorders, which would be like a part of the dark night. A man would be a believer in the morning and turn to disbeliever in the evening, or he would be a believer in the evening and turn disbeliever in the morning, and would sell his faith for worldly goods. Imam Muslim narrated this hadith. This hadith tells that the day of resurrection will be preceded by a long chain of calamities. Because of the rush of these calamities, religion and faith will lose their value in people. There will be a race for wealth, so much so that people would not hesitate to compromise their religion and faith to acquire wealth. People will rapidly change their faces. This is what actually happening. In this situation, true believers are exhorted to adhere strictly to faith and perform noble deeds without delay. Ebu Hurayra radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Badiru bil a'mali fitenen ke kıta'il leylil muzlim. Zifiri karanlık bir gecenin parçaları gibi peş peşe gelen fitneleri salih amellerle, hayırlı işlerle söndürün. Bir başka tercüme ile salih amellere koşun. Bir zifiri karanlık gecenin parçaları gibi olan fitneleri salih amellere koşmakla söndürün. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiran. Zira o fitne günlerinde insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceye başlar. Ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Mümin olarak geceye başlar, kafir olarak sabahlar. Yebi'u dinehu bi'aradim minet dünya. Küçük bir dünya menfaati karşısında dinini satar, dini hükümleri çiğner. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim İman 186'da, İmam Tirmizi Kitabul Fiten Bab 30'da nakletmiştir. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerifimiz bizlere hakikaten çok önemli bir bilgi, öğüt ve uyarı vermektedir. Bu hadis-i şerifimizden çıkaracağımız ibret, hüküm ve tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Efendimizin vefatından sonra ümmet bir takım fitnelerin içine düşecektir. Öyle ki bu fitneler zifiri karanlık geceler gibi karışık ve şiddetli olacaktır. Kıyametin kopmasına yakın dönemlerde bu fitneler iyice artacaktır. Hatta böyle dönemlerde insanı küfre çekecek yollar o kadar çok olacak ki, sabaha mümin olarak çıkan bir adam, akşama kadar bu fitnelere kapılarak kafir olacaktır. Akşamleyin mümin olan bir insan, sabaha varıncaya kadar kafir olacak. Bu kadar çok şiddetli ve karanlık fitneler zuhur edecek. Hatta ve hatta insan çok basit bir dünya menfaati karşısında dinini satacak. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Nice nice fitneler ve fesatlar var. İnsanın ayağı her an küfre kayabiliyor. Nice insanlar var, dükkanından basit bir mal satabilmek için vallahi diye yemin ederek kainatın yaratıcısını şahit tutarak malın ayıbını gizliyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan yara yemin etmek insanı helak eden büyük günahlardandır dediği halde. Nice insanlar var, para, makam, şöhret, kadın, şehvet karşısında dinini satıyor. Dininin hükümlerini ayaklar altında çiğniyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte, karanlık gecelerin parçaları gibi fitnelerin yoğun olduğu böyle dönemlerde bizleri salih amellere yapışmaya davet ediyor. Bu salih amellerin bizleri o fitnelerin ateşinden kurtaracağını söylüyor. 5 vakit namazı camide cemaatle kılmak, düzgün niyetler taşımak, hastaları ziyaret etmek, fakirleri güldürmek, İnsanlara hakkı ve adaleti tavsiye etmek gibi salih amellerle kendimizi fitnelerden koruyabileceğimizi söylüyor. İşte böyle dönemlerde sünnet-i seniyye-i Muhammediye'ye sarılmak, bir sünneti ihya etmek yapılacak en güzel iştir. Bu açıdan Nübüvvet Pınarı programımız hakikaten çok önemli bir görev üstlenmektedir. Fitne fesadın çoğaldığı günümüz dünyasında insanları nübüvvetin kaynağına çağırmak, bir insanın sünnete sarılması, o insanı fitnelerin arasında madden ve manen ölmekten kurtarır. Bir insan kurtarmak kadar önemli bir görevde bizleri kullanan alemlerin Rabbine hamdü sena ederiz. 2. Hadis-i şerifimizde fitneler karanlık gecelere benzetilmiştir. Karanlık gecelerde insanlar rotasını ve yönünü şaşırır. Ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl davranacağını bilemez. İşte insanların böyle bir ortama düştüğü dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bir ışık yakarak salih amellere sarılmamızı tavsiye ediyor. Bu salih amellerin bize ışık vereceğini ve kurtuluş yoluna nasıl ulaşacağımızı bize göstereceğini belirtiyor. 3. İnsanın sabah mümin iken akşama kafir çıkması veya akşam mümin iken sabaha kafir çıkması, fitnelerin hakikaten çok şiddetli ve karanlık olduğunu gösterir. O nedenle bu hadis-i şerifimiz bizler için büyük bir uyarı niteliği taşımaktadır. Zira bu fitnelere karşı son derece uyanık olmamız gerekir. 4. İnsanın dinini basit bir dünya menfaati karşılığında satması, insanların ne kadar derin cahilleşeceğini gösterir. Zira insan dinini değil basit bir dünya menfaati, bütün dünya karşılığında bile asla ve asla satmaması gerekir. Çünkü dünya hayatı geçici ve sınırlıdır. Bir göz açıp kapatıncaya kadarlık bir zamandır. Böyle küçük bir zaman için dinini satarak dünyaya sahip olmak böylece ebedi yurt olan ahiret yurdunu perişan etmek akıllı bir insanın yapacağı iş değildir. Ancak ve ancak koyu bir cehaletin ürünüdür. Bizleri her türlü tehlikelere karşı uyaran ve kurtuluş yolunu gösteren beşerin efendisine yeryüzündeki fitnelerin sayısınca salatü selam ederiz. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. 88. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Serva'a Ukbete ibn-i Harith radıyallahu anhu kal. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته وفي رواية كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أقبة بن الحارث رضي الله عنه said Once I performed the Asr prayer in Al-Madinah behind the Prophet, peace be upon him. He, sallallahu alayhi wa sallam, got up quickly after finishing the prayer with Taslim, and stepping over the people, went to one of the rooms of his wives. The people were startled at his haste. And when he came out and saw their astonishment at his urgency, he said, I recalled that there was left with me some gold which was meant for charity. I did not like to keep it any longer, so I gave orders that it should be distributed. Imam Bukhari narrated this hadith. In another narration, Messenger of Allah said, I had left some gold for sadaqah in the house and did not wish to keep it overnight. İmam Bukhari, sahabeden Ebu Serva'a, Ukbe bin el-Harith radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Hadis-i şerifin metnine geçmeden önce sahabe hakkında kısa bir bilgi verelim. Ebu Serva'a Ukbe bin Harith. Ukbe Mekke fethi günü veya fetihten önce Müslüman olmuştur. İslam'ı güzel yaşayanlardandır. Ebu Serva'a Bedir Harbi sonrasında Medineli Hubeyb İbni Adi radıyallahu anh'ı Mekke yakınlarında öldürenlerdendir. Ancak Ebu Serva'a künyesinin Ukbe'ye mi yoksa anne bir kardeşine mi ait olduğunda görüş ayrılığı vardır. Öyle bile olsa İslam olmak İslam öncesindeki hataları siler süpürür hadis-i şerifi gereği bağışlanmıştır. Bukhari, Ebu Davud ve Tirmizi kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Ukbe, Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anh'ın hilafetini ilan ettiği yıllarda vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Bizleri de onun ışığından faydalandırsın. İşte Ebu Serva'a Ukbe bin el-Haris radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor. Sallaytu vera en-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bil medinetil asra. Bir gün Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında İkindi namazını kılmıştım. Fesenleme thumme qame musri'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Sonra süratli bir şekilde ayağa kalktı. فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ve insanların omuzlarından atlayarak hanımlarından birisinin odasına gitti. فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ Bunun üzerine sahabeler, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem suratinden endişeye kapılıp korktular. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ Kısa bir müddet sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaate geri döndü. فَرَعَا اَنْ لَهُمْ قَدْ عَجَبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ Bu süratli davranışından dolayı sahabelerin şaşırıp korktuğunu gördü ve meseleyi açıklamak için onlara şöyle dedi. ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ اِنْدَنَا Odamızda bir altın veya bir gümüş parçasının kaldığını hatırladım. فَكَرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِي O altın veya gümüş parçasının odamda kalmasından hoşlanmadım. فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ Ve hemen onun dağıtılmasını emrettim, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Kitabul Ezan bab 158'inde kayıtlı bulunmaktadır. Bukhari Zekat 20'deki bir başka rivayette Efendimiz aleyhissalatü vesselam son kısımda şöyle buyurmuştur. Kuntu halleftu fil beyti tibran mine sadaka Evimde sadaka olarak verilen mallardan bir parça altın veya gümüş kaldığını hatırladım. Fekerihtu en ubeyyite O parçayla birlikte gecelemekten kerih duydum, hoşlanmadım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şeriften çıkaracağımız önemli nükteleri, ibret ve öğütleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Sahabenin sallaytu vera'en nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bil medinetin asra Bir gün Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ilkindi namazı kılmıştım cümlesi bizim zihinlerimizi dünyanın en sevgili insanının yaşadığı çağa götürdüğü için beşerin efendisinin Medine'sine Mescid-i Nebevi'ye çektiği için kalbimize büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk ve büyük bir huzur vermektedir. Zira o sevgilinin yaşadığı hatıraları zihinde canlandırmak, insana büyük bir mutluluk verir. Adeta bizleri şu yaşadığımız çağın buhranlarından kurtarıp, sevgililer sevgilisinin yanına, onun huzuruna ve onun meclisine götürür. İşte Medine'de Mescid-i Nebevi, bir ilkindi namazı kılınıyor. İmam, Hazreti Fahri Cihan Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam cemaat yeryüzünün en salih insanları sahabeler böyle bir topluluğun arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir ilkini namazı kılmak için nelerimizi feda etmezdik ki Ey bu gökleri direksiz ayakta tutan yüce Rabbim Dünyada o sevgilinin sohbetinde bulunmaktan bizler mahrum olduk. Lütfen ahirette bizi onun sohbetinden mahrum etme. Sevgili dinleyenler, o sevgilinin hatıralarını canlandırmak kalbe büyük bir huzur ve mutluluk verir dedik. Onun içindir ki hadis okumak ve hadis dinlemek insana huzur ve mutluluk verir. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet eden Enes bin Malik Hazretleri, Efendimizin vefatından sonra hadis dinlemek için mescide toplanan talebelerinin karşısına çıkmadan önce abdest alır, en güzel elbiselerini giyer ve güzel kokular sürerdi. Çoğu zaman da talebelerine hadis anlatırken, قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu deyince, o sevgiliyle yaşadığı hatıralar gözlerinin önünde canlanır ve hadisi tamamlayamadan hıçkırıklar içinde ağlamaya başlardı. Onun içindir ki çoğu sahabeler, Efendimiz vefat edince artık Medine'de duramaz hale geldiler. Çünkü Medine sokaklarında hep o sevgilinin hatıraları canlanıyordu. Dağıldılar dünyanın dört bir tarafına. O sevgilinin mesajlarını daha uzaklara götürmek için, cihat meydanlarında şehit düşüp bir an önce o sevgiliye yeniden kavuşmak için. Hatta öyle ki sahabelerin birer birer şehit olduğunu gören Hazreti Ömer radıyallahu anh, onların Medine dışına çıkmasını yasaklamak zorunda kalmıştı. Bu nasıl bir aşktı? Bu nasıl bir sevgiydi ki onları bu hale getirmişti? Resulullah'ın tadını alan, onun kokusunu duyan bir kimsenin kalbine öyle bir aşk ateşi düşerdi ki, artık ölümü, canları, malları, makamı, dünyayı görmez hale gelirdi. Onun içindir ki o sevgili vefat ettiğinde kızı Fatıma radıyallahu anha şöyle dedi: "Mâzâ alâ men şemme terbete Ahmet, ellâ yeşümme medez zemâni gavâliye, sabbet aleyye mesâib, lev ennehâ sabbet alel eyyâmi, udne leyâliye." Ahmet'in kokusunu tadan bir kimse için bir daha onun kokusunu duymamak nedir, nasıl bir şeydir siz bilir misiniz? Üzerime öyle musibetler yağdı ki, o musibetler günlerin üzerine yağsaydı, bütün günler karanlık gecelere dönüşürdü. Bilal'i tanırsınız. Hani şu Habeşli, simsiyah bir köle olan Bilal'i. Kölelere, özellikle siyah kölelere hayvan muamelesi yapıldığı bir ortamda, insanın derisinin, ırkının, parasının ne önemi var? Önemli olan insanın kalbidir, onun iç dünyasıdır, onun iç güzelliğidir diyen peygamberi, "İnne ekremekum indallahi etkakum." Kainatın yaratıcısının gözünde en değerli olanınız, ona en bağlı olanınızdır mesajını çok iyi anlayan Bilal'i. Asırlar sonra siyahları otobüsün arka koltuklarına oturtan modern batı dünyasının anlayamadığı mesajı çölün ortasında asırlar öncesinden anlayan Bilal'i. Bu nedenle beşerin efendisinin gözümün nuru Bilal övgüsüne mazhar olan Bilal'i. Mekke döneminde Muhammed'in dininden dönmesi için kendisine en ağır işkenceler yapıp kemikleri çatır çatır kırılırken müşriklerin suratine "Ehad, ehad" diye haykıran Bilal'i. Bu yüzden Mekke'nin fethedildiği gün binlerce insan Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girişini seyrederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin üzerine alarak onu şereflendirdiği, böylece binlerce insanın gözü önünde Fahri Cihan ile birlikte Mekke'ye giren Bilal'i, peygamber müezzini olan Bilal'i, işte o Bilal, kendisine böyle muamele eden o sevgili vefat edince Medine'de duramadı. Medine sokaklarında yürüyemez hale geldi. Şam'a hicret etmeye karar verdi. Peygamberden mahrum olduk, bir de onun müezzininden mahrum olmayalım diyerek kendisini bu karardan döndürmeye çalışanlara rağmen Şam'a hicret edip oraya yerleşti. Bir gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görerek, "Ey Bilal, seni bizden uzaklaştıran nedir? Niçin bizden bu kadar uzaklarda durursun?" demesi üzerine hemen kalkıp Medine yoluna düşer. Uzun bir yolculuktan sonra bir teheccüd vakti Mescid-i Nebevi'ye ulaşır. Sabah ezanı okumak için Mescid-i Nebevi'nin duvarının üzerine çıkan diğer müezzin aşağıda bir karartı görür. İnip baktığında oturanın Bilal olduğunu anlar. "Peygamber müezzini Bilal varken bize ezan okumak düşmez. Buyur sabah ezanını sen oku ey Bilal" demesi üzerine Bilal müezzin mahviline çıkar. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yaptığı gibi. Ancak aşağıda mihrapta Resulullah'ı göremeyince Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri hıçkırık olup boğazında düğümlenerek aşağı iner. Gözyaşları içindeki diğer müezzin kardeşi, ''Ne olur ey Bilal, biz Resulullah'ın döneminde senin sesine alıştık. Ne olur bize o günleri tekrar hatırlat.'' diye yalvarması üzerine Bilal tekrar duvarın üzerine çıkar. Ancak yine yapamaz. Aşağıya iner, üçüncü defa çıkıp ''Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.'' diye ezan okumaya başladığında Medine'nin her bir evindeki sahabeler, ''Bu Bilal'in sesi, peygamber müezzini Bilal'in sesi, acaba peygamber geri mi döndü?'' diyerek hemen yataklarından fırlayıp mescide koştular. Ancak baktılar ki Bilal yerinde ama sevgililer sevgilisi yerinde yok. Bir daha ağladılar. Bilal yukarıda ezan okurken bir an zihinleri o sevgilinin dönemine gittiği için aşağıda sahabeler hıçkırıkları, yukarıda Bilal'in sesi birbirine karışarak semaya doğru adeta yalvarıyorlardı. ''Ey yüce Rabbimiz, bizi o sevgiliye kavuşmaktan mahrum etme.'' diye. Sevgili dinleyenler, işte insanları o sevgiliye aşık eden binlerce sebepten bir tanesini de bu hadis-i şerifte görmekteyiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifle bizlere hayırlı, güzel, faydalı işleri yapmakta gevşek davranmayın, acele edin, hayırlara koşun mesajını vermiş ve bizzat uygulayarak göstermiştir. Namazda sadaka malından bir parçanın evinde kaldığını hatırlayınca bizim gibi namazımızı kılalım, falanca işimizi görelim, ondan sonra eve gidince onu dağıtırım demeden selam verir vermez hemen eve koşup onun ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emrederek o parçanın bir gece bile benim yanımda kalmasını kerih gördüm, hoşlanmadım demiştir. Bu hadis-i şeriften çıkaracağımız ikinci mesaj, İhtiyaç sahiplerine, fakirlere dağıtılması için verilen bir zekat, bir sadaka veya bir emanet hiç bekletilmeden hemen sahiplerine verilmelidir. Bunların geciktirilmesinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla ve asla razı değildir. 3. Sahabelerin anlayışı ve fıkhı çok derin idi. Efendimizin sadece sözlerinden değil, hareketlerinden bile büyük manalar çıkarıyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerin hiç alışık olmadığı bir tarzda hemen selam verir vermez insanların omuzlarının arasından eve koşunca sahabeler bu davranıştan tedirgin olup çok korkmuşlardı. Acaba ne oldu? Kötü bir hadise mi cereyan etti diye telaşları adeta yüzlerinden okunuyordu. Bu nedenle Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarı çıkınca onlara durumu açıklamak zorunda kalmıştı. 4. Efendimizin selam verir vermez insanların omuzlarından atlayarak eve gitmesi ve sahabelerin bu tedirginliği, bu meselenin yani hayırlarda çabuk davranmanın çok önemli olduğunu gösterir. 5. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir Kur'an idi. Kur'an'ın her bir ayeti Resulullah'ın hayatında canlanırdı. Onun içindir ki Efendimizin gidişatını soran bazı kimselere Hazreti Ayşe validemiz Kur'an'ı örnek göstermiştir. Onun hayatı Kur'an'dı demişti. Bu nedenle bazı büyükler Hazreti Peygamber Kur'an'ı canlandırır, Kur'an da Hazreti Peygamber'i tanıtır derler. Bakınız Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bakara suresi 148'deki فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ hayırlara koşun ayetini nasıl anlamış? İnsanların omuzlarından atlayarak nasıl hayra koşmuş? Ey iman edenler, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Gelip geçicidir. Sizi dünya hayatı aldatmasın mealindeki ayetleri dünyadan yüz çevirerek nasıl anlayıp canlandırmış? İşte onun bu özelliğini iyi bilen müsteşrikler, oryantalistler, Kur'an'ın canlı uygulanmasını yok etmek için hadislere saldırmışlardır. Ama biz Kur'an'ın uygulamasını oryantalistlerden değil, Hazreti Peygamber'in hayatından ve onun uygulamasından öğrenmeye devam edeceğiz. ...89. hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabirin radıyallahu anhu kal, kal raculun linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevme Uhudin, eraeyte in kutiltu fe eyne ene? Kal fil cenne. Fe elgâ temratin künne fi yedih, thumme katela hatta kutile. Cabir radıyallahu anhu reported, a man said to the Prophet, peace be upon him, during the Battle of Uhud, tell me where I shall be if I am killed. When he, peace be upon him, replied that he would be in Jannah, the man drew away some deities which he had in his hand and fought until he was killed. Imam Bukhari and Muslim narrated this hadith. This hadith mentions the passion of the companions of the Prophet, peace be upon him, for jihad and its reward, which is Jannah. Imam Bukhari ve Müslim, sahabeden Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ettiler. قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ Uhud günü bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Eraeyte in kutiltu fe eyne ene? Eğer öldürülürsem benim yerim neresidir? Ben nerede olurum? Nebi-i Muhterem Efendimiz tek bir kelime söyledi. Kale fil cenne. Cennette. Eğer öldürülürsen cennette olursun. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ Bunun üzerine adam elindeki hurma tanelerini yere attı, ثُمَّ قَاتَلَ Sonra savaşmaya başladı, hatta قُتِلَ Ta ki öldürülünceye kadar. Bu hadis-i şerifi İmam Bukhari Kitabul Megazi Bab 17, İmam Müslim Kitabul İmare 143'te rivayet etmişlerdir. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif hakikaten beni çok etkileyen bir hadis-i şeriftir. Uhud günü, küfür ordusuyla İslam ordusu karşı karşıya cenk meydanında. Kılıçlar inip kılıçlar kalkıyor, mızraklar saplanıyor, oklar havada uçuşuyor. Yere akan kan ve ter damlalarıyla havadaki çığlık sesleri ve tozlar birbirine karışıyor. İşte böyle bir ortamda bir adam çıkıp Beşer'in efendisinin huzuruna geliyor. Ya Resulallah, şimdi ben şu meydanda öldürülürsem nerede olurum diyor. Hazreti Fahri Cihan aleyhissalatü vesselamın cennette demesi üzerine adam hemen elindeki hurma tanelerini yere fırlatıp düşman üzerine atılıyor. Ta ki canını Allah yolunda verip şehadet şerbetini içinceye kadar çarpışıyor. Sevgili dinleyenler, görüyor musunuz Hazreti Fahri Cihan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir sözüne o yiğitler nasıl canlarını feda ediyorlardı? Hurmaları yere atıp nasıl ölüme koşuyorlardı? Onları ölüme koşturtan bu inanç neydi? Nasıl bir düşünce onlara bu fedakarlığı yaptırtabiliyordu? Hiç şüphesiz ki onlar nübüvvet mektebinde yetişmişti. Şehit olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Allah yolunda öldürülürken duyulan lezzet ve tadın cennetin nimetlerinden çok daha tatlı olduğunu ve bu yüzden şehidin dünyaya tekrar dönüp Allah yolunda 10 defa daha öldürülmeyi temenni edeceğini çok iyi biliyorlardı. İşte Efendimizin vefatından sonra sahabeden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, düşman ordusuyla karşı karşıya iken İslam askerlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ebvâbel cenneti tahte zilâlis suyûf. Cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır buyurmuştur diyor. Bunu duyan bir adam ayağa kalkıp, ya Eba Musa, e ente semita Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu hâze. Ey Eba Musa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle söylerken sen mi işittin diye soruyor. Ebu Musa'nın evet demesi üzerine adam hemen birliğine dönüp onlara adeta Allah'a ısmarladık dercesine selam okuyor. Sonra kılıcının kınını kırıp yere atıyor. Sonra da kılıcıyla düşman üzerine atılıyor. Öldürülüp şehit oluncaya kadar çarpışıyor. Sevgili dinleyenler, hem Resulullah'ı gören sahabe hem de onu görme şerefine erişemeyen tabi'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini, bir sözünü duymaları üzerine canlarını feda ediyorlardı. O sevgilinin bir sözüne canlarını veriyorlardı. Peki ya biz, o sevgilinin yüzlerce sözünü işitmemize rağmen neyimizi onun yolunda feda edebiliyoruz? Onlar Fahri Cihan'ın bir hadisini duydukları zaman hemen canlarını verircesine hayırlara koşuyorlardı. Peki ya biz ne yapıyoruz? Çölün ortasında koyu bir cehaletin içindeki insanları bu noktalara getirecek kadar yetiştirip eğiten beşerin efendisine çöldeki kum taneciklerinin sayısınca salatü selam göndeririz. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Sevgili dinleyenler, yeri gelmişken işgalci vahşi batılıların Felluce'deki katliamlarına değinmek istiyorum. Bunlar masum insanların, kundaktaki bebeklerin, eli silah tutmayan kadınların üzerine günlerdir bomba yağdıracak kadar vahşidir. Savunmasız, yaralı, yerde yatan bir ihtiyarın beynine kurşun sıkacak kadar yabanidir. İnsanlık dışıdır. Akif'in deyimiyle sırtlan kümesidir. Bunların medeniyeti işte budur. O tecavüzler, o işkenceler, bunlar insan değiller, bunlar insan olamazlar. Efendim, savaş psikolojisinde bunlar normaldir. O sizin vahiyden uzak kararmış beyinlerinize göredir. Hazreti Muhammed'in ordusuna bir bakın. Ondan sonra onun mesajlarına gönül veren ordulara bir bakın. Savaş psikolojisi içinde bir kadına, bir çocuğa, bir ihtiyara kılıç indirmişler mi? Asıl sizin insan olduğunuzu savaşlarda anlarız. Önemli olan savaş anında insanlıktan ayrılmamaktır. İnsan olup olmadığınızı, insan olup olmadığınız savaşlarda ortaya çıkar. Oysa ki asırlar öncesinden beşerin efendisi aleyhissalatü vesselam bir orduyu cihada gönderdiğinde sakın yaşlılara dokunmayın, çocuklara, eli silah tutmayan kadınlara kılıç kaldırmayın, masum insanları öldürmekten Allah'a sığının, masum bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi Allah'ın gazabını üstüne çeker, yaş ağaçlara, ekinlere, bostanlara zarar vermeyin, kiliselerde, havralarda ibadet edenlere dokunmayın diye sıkı sıkı tembih ederdi. Bilir misiniz, onun bu hadisini duyan Bizans halkı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girince kiliselere, Ayasofya'ya sığınmışlardı. O güzel peygamber harp meydanında karşılarına dikilen bir orduya bile hemen savaş ilan etmezdi. Belki içlerinden birkaç insan kurtulur diye onlara ilk önce hakkı tebliğ eder, adeta her yolu denedikten sonra en son çare olarak savaşa karar verirdi. Savaş esnasında müşriklerin yaptığı gibi ölü insanın burnunu, kulağını kesmeyi, gözünü çıkarmayı kesinlikle ve kesinlikle yasaklardı. Zaten onun bir sözüne canını verecek kadar ona itaat eden İslam ordusunun askerleri de böyle bir şey yapmaktan şiddetle kaçınarak onun emirlerini harfi harfine yerine getirirlerdi. Daha nice nice güzellikler, nice yücelikler. Bugünün sırtlanlarına seslenmek lazım. Siz kim, insanlık kim? Siz kim, bu yüce peygamberin getirdiği değerler kim? Felluce'deki vahşetlerini kendi televizyonları vasıtasıyla dünyaya duyurarak güya oranın halkına korku vereceklermiş. Tam tersine, bu görüntüler oradaki direnişi daha da arttıracaktır. Onlar bu ümmeti kendileri gibi korkak zannediyorlar. Göreceksiniz, Afganistan'daki şehit kanı nasıl Sovyet Rusya'nın sonunu getirdiyse, Irak'taki masum dökülen kanlar da Allah'ın izniyle bu sırtlanların sonunu getirecektir. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Amerikan uşaklığını yapan bir kısım medyaya, oradaki direnişi terörist gözüyle bakanlara bir çift sözümüz olacaktır. Bu adamlar ülkelerini savunuyorlar. Yabancı askerler gelmiş ülkelerini işgal etmiş, kadınlarına kızlarına tecavüz etmiş, çocuklarını katletmiş, binlerce masum insanı öldürmüş, petrollerinin yeraltı zenginliklerinin üzerine konmuşlar. Ne yapacak bu insanlar? Aferin, gel ülkemizi işgal et, kadınlarımıza kızlarımıza tecavüz et, insanlarımızı öldür mü diyecekler. Yarın bir gün bu vahşiler bizim güzelim Türkiye'mize saldırdığında, kadınlarımıza kızlarımıza tecavüz ettiklerinde, yeraltı zenginliklerimizi sömürdüklerinde, bebeklerimize ihtiyarlarımıza kurşun sıktıklarında, onlara karşı şanlı direnişe geçecek olan bu vatanın şanlı insanlarını da mı siz terörist olarak değerlendireceksiniz? Siz Kurtuluş Savaşımızı verdiğimiz dönemlerde yaşasaydınız, Urfa'nın şanlı halkına, Sakarya'daki, İnönü'deki yiğitlere, Kuvayi Milliye birliklerine terörist mi diyecektiniz? Siz kimsiniz? Hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Ama şunu unutmayın, zalimlerin hesap vereceği gün yakındır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
Riyazu Salihin min kelami seyyidil murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.